Ayrım 30.
Haydaranlıydı ve o ruhla büyümüştü. Haydaranlı Demenan'ı avucunun içi gibi biliyordu. Dağ yürüyüşlerinde ve tırmanmada üstüne yoktu. Fazla konuşmazdı. Çok geniş bölgeleri kolaçan etmekten ve dizi baskılardan yanaydı. İyi donanmış bir grup hayaliyle yanıp tutuşurdu. Basmazsan birileri gelir seni basar dedi Kamer Özkan. İbo başıyla onayladı. Eylemsizlik her şeyin ölümüdür dedi. Çıplağız ama tam teçhizat donatabiliriz kendimizi. Yoktan var etme ilkesini uygularsak, eylemle donanmak ilkesine dört elle sarılırsak, can bedeli, çetin kazanılan şeyler kolay kaybedilmez. Ateşi gökyüzünden çıplak ellerimizle koparıp almasını bilmeliyiz. Buna yoktan var etmek derler. Kışın iyi korunup hazırlanmalı, baharda ise dört koldan harekete geçmeliyiz. Kamer alevlere dalmıştı. Kışın kritik noktaları daha kolay basarız dedi. Tabii, kışın harekete geçilmez anlayışı yanlıştır. Ama biz bugün özel durumumuzu ve dezavantajlarımızı dikkate almak zorundayız. Rabat'ı beş kişiyle basabiliriz dedi Kamer. Ali Haydar güldü. Kendini bahara hazırla dedi. Her birimiz birer grup kuracağız. Geniş bir bölgeye yayılacağız. Zayıf noktalara umulmadık anda tam gafletinde bindireceğiz. Sabret. Kışı, kıyameti ve durumumuzu görüyorsun. Maceracı bir tarzda ilerlemenin mevsimi değil diye çıkıştı Murat. Şartları hesaba katmak zorundayız. Burnumuzun dikine gidemeyiz gözüm. Göğü kat kat, dalga dalga kara bulutlar kaplamıştı. Rüzgar dizginsiz bir serüvenle sürüklüyordu bulutları. Karlı zirvelere arada bir yıldız alacası düşüyordu. Gökteki fırtınanın aksine yer sakindi. Gökyüzüne bakan nöbetçinin morali bozuluyordu. Çok uzaklardan geceyi zaman zaman dürten köpek havlamaları geliyordu. Tilkilerin hoşlanmadığı bir durumdu bu. Başçavuş Deli Bekir karısı Birgül'ü kucaklayıp yatağa attı. Tavladan yeni açılmış ve hiç gün görmemiş Besile Aygır gibiydi. Birgül şakır şakır gülüyordu. Karakoçanın en canlı kısırıydı. Toparlak, güleç, göz kırpan, gamze veren, hopur hopur yürüyen, hayat dolu bir kadındı. Köylüler Deli Bekir'in bu kadını kuru incir ve leblebiyle beslediğini söylüyorlardı. Karasakal köyünden bir ihtiyar, Deli Bekir'in bu kadına beş kaşık bal yedirdiğini, her akşam ellerini bezir yağına batırarak bu kadını mıncıklama masajından geçirdiğini iddia ediyordu. Karakoçanlı koca karıların fikri farklıydı. Onlara göre Birgül memelerini ceviz yağıyla yağlıyor, kolonyalı sıcak su banyosunda Nisan perileri gibi tam 3 saat uyuyordu. Bol yumurta yiyerek yumurtaya dönen bu kadın, evin kapısına dikilen hediyeci köylülerin sepetini hep taze mi sorusuyla açıyordu. Birgül çarşıya çıkıp, çıkıdım çıkıdım yürümeye başlayınca kahve önlerinde dumanlanan geveze köylü milletinden ahlak yasalarını güç duruma düşüren bir yığın alengirli mırıltı türerdi. Birgül'ün korkunç hoşuna giderdi bu mırıltılar. Hey babam hey, Allah'ın altın yumurtası. Gel vur, vur da kurtar bu zulümden kulunu. Halil İbrahim sofrası, ardındaki berekete bak. Vay benim köpek kaderim, göze zulüm, yüreğe zillet. At bir şeş düşsün, deli deliyle görüşsün. Bekletme elinde birliği at, vur sineme beni yeniden yarat. Nar tanesi bal küpü, dallandır toprağa kökü. Gülistan bağına bağman olayım. Deliler delisi, gönül velisi. Of anam, nereden geldi bu titreme, bu tufan? Diyemezsin ben tokum, gelirse şeker lokum. Başçavuş Deli Bekir bir gülü altına aldı. Kalbi gayet delibaz, şaşkın ve renkli çarpıyordu. Birgül'ün aksine kumandan ciddiydi. Lüzumsuz gülme Birgül, ciddi ol. Bugüne bugün senin medarı iftarınım. Kocan, dert ortağın, evinin reisiyim. Hele çevir. Nem olursan ol, ben gülerim. Merasim sırasında tekmil veren güler mi hiç kız? Hele çevir. Hayatım, ömrüm hep sana çevirmekle geçti. Bir de sen çevir. Terbiyesizlik yapma Birgül. Yarın köylere gideceğim. İşim var, yatmam lazım. Hevesimi kursağıma hapsetme. Bıktım senden Bekir. Sohbet yok, gezmek yok. Hal hatır sormak yok, incelik yok. Yemeği yer, gider sağda solda sürtersin. Yatmaya gelince de hele çevir dersin. Çevirme makinası mıyım ben, hayvan mıyım? Yine başladın karı. Tekmil veren nöbetçiler gibi aynı şeyleri sıralayıp durursun. Mızıkçılık yapma, nazlanma, yarın işim var. Benim de işim var. O zaman uzatma, bitsin bu iş. Hayır, kalk üzerimden. Kadın sağ yanağına sağlam bir sille yedi. Deli Bekir galiz küfürlerle kalktı. Öbür odadan döşek getirdi. Sobanın yanına serdi. Kadın sarsıla sarsıla ağlıyordu. Deli Bekir'in beynine bin cin birden ürcah olmuştu. Sopaya ara verdim, şımardın kancık, sana yaramıyor insanlık. Ne zaman insanlık gösterdin ki diye hüngür dedi kadın. Sus kısır kancık, süslen püslen caddelerde gez sürtük. Sürtük senin anandır. Deli Bekir'in cinleri çıldırdı. Ayağı fırladı. Birgül'ü ayağından çekip karyoladan aşağı attı. Tekme tokat girişti. Mahallenin bağırtıyı duymaması için sol eliyle ağzını kapattı. Birgül'ün bacakları havada çılgınca çırpınıyordu. Deli Bekir kadının donunu bir çırpıda çekip çıkardı. Büyüyen bir çift göz, boğuntu ve çırpınan çıplak bacaklar haline gelmişti kadın. Çuval gibi altına çekti. Çırpıntılı, kızgın, kan ter içinde gerçekleştirdi tecavüzünü. Kadın direnişini sürdürdüğü için ağzını mintanla bağladı. Kollarını hazır ol vaziyetinde gövdesine palaskaladı, yüzü koyun yere yatırdı. Deli Bekir korkunç terlemişti. Atletini çıkardı. Havluyla terlerini sildi. Donunu değiştirdi. Kadın yerde sakin sakin ağlıyordu. Lambayı kıstı. Karyolaya uzanıp yorganı üzerine çekti. Komşu köpeğin havhavlarını dinledi. Yarın bu herifi uyarayım da köpeğe sahip olsun. Bu saatte havlanır mı diye mırıldandı ve aynı anda yan odanın camları şangırtıyla kırıldı. Başçavuş ayağa fırladı. Şangırtıyı iki güçlü patlama izledi. Ev sarsıldı. Tüm camlar tuz buz oldu. Yan odadan içeri dinamit, toz ve yanık kokusu doldu. Duvarlar çatlamıştı. Deli Bekir'in kulakları ve beyni uğultu anaforundaydı. Patlamadan sonra evin basılacağını sanarak karyolanın altına girdi. "Git çabuk jandarmaya haber ver, çabuk kadın!" diye bağırdı. Kadının bağlı olduğunu hatırladı. Çıktı, sürünerek çözdü. Kadın usuldan sırt üstü döndü, içli içli ağladı. "Bekleme, hadi kalk, jandarmaya haber ver." Kadının ağlayışında müthiş bir acındırma öğesi, insaf duygusu vardı. Başçavuş korkusunu bastırıp kadını dikkatle dinledi. Acıma dalgası kapladı içini. Hiç böyle acımamıştı bu kadına. Kalktı, giyindi. Silahını alıp korkusuzca dışarı çıktı. Bekçiler ve jandarmalarla karşılaştı sokakta. "Komutanım, buralarda bir yeri bombaladılar," dedi onbaşı. "Benim evi bombaladılar orospu çocukları. Kurtulamazlar benden." "Kaçanları gördüm komutan," dedi bekçi. "Kaç kişiydiler, nereye kaçtılar?" "Şu tarafa doğru kaçtılar. İki kişiydiler, şehir dışına çıktılar. Hep beraber kaçış yönüne doğru yürüdüler. İzleri el fenerleriyle tespit ettiler. Araziye açılıyordu." Deli Bekir memnundu. "Yarın erkenden bu izi süreceğiz," dedi. Savcıyla karşılaştılar. Eve gittiler. O da tanınmaz haldeydi. Eşyalar un ufak olmuş, şarapnel parçaları duvarlara saplanmıştı. Taşa sarılı bir mektuba rastladılar. Savcı hemen açıp okudu. Başçavuş Bekir becerikli. "Halka zulmetmekten vazgeç. Zulme devam edersen seni halk adına ölüme mahkum ederiz. Bu devrimin ağır ihtarıdır. İyi düşün." Savcı imzaya baktı, mektubu başçavuşa uzattı. "Aynı örgüt," dedi. "Kaymakamın evini bombalayıp yakanlar." Deli Bekir'in dudakları titriyordu hırsından. Jandarmalar şaşkındı. Birgül ayağa kalkmış, odanın kapısından içeriği soğukkanlılıkla seyrediyordu. Savcı kadının şişkin, kızarmış gözlerine baktı. "Üzülmeyin Birgül Hanım," dedi. "Şanslısınız, kıl payı kurtulmuşsunuz ölümden. Eşya zararını devlet karşılar. Yapanlar da kanunun pençesinden kurtulamazlar." "Kanun pençesinden kurtulsalar da benim pençemden kurtulamazlar," diye kükredi Deli Bekir. "Saklandıkları delikten çıkaracağım o alçakları." Erken sabah ayazında 10 jandarmayla iz sürmeye başladı Deli Bekir. İki kişinin izi bariz bir şekilde dal mezrasına doğru gidiyordu. Kar bazı yerlerde dizi buluyordu. 2 saat sonra asker dal mezrasını, yani öğretmen Bircan'ın evini kuşattı. Evde Bircan'ın babası, anası ve küçük çocuklar vardı. Başçavuş, "Anarşistleri nereye sakladın ulan, çıkar!" diye bağırdı. Baba inkar edince evin önünde derhal falakaya yatırıldı. Asker arama için içeri girdi. Herkes tekme tokat dışarı çıkarıldı. Babanın bağırtısı ananın ve çocukların çığlıklarında boğuluyordu. "Konuş ulan pezevenk, nereye sakladın onları?" baba direniyordu. Askerler adamın başını ve kollarını bastırıp kara gömmüşlerdi. Başçavuş habire indiriyordu copu ihtiyarın tabanlarına. Bir saat direnebildi ihtiyar. Dün gece yarısı iki kişi eve gelmiş, ısınıp karınlarını doyurduktan sonra çekip gitmişlerdi. Bir tanesi Paşköy'ünden İbrahim Halil Akyol'du. Diğerini tanımıyordu. Önceden de görmüşlüğü yoktu. Başçavuş derin bir soluk aldı. Kara zevkle tükürdü. Adamı iki askerle Karakoçan'a gönderdi. Sekiz askerle birlikte Paşköy'üne doğru yola çıktı. Hüseyin'le İbrahim Halil Paşköy'üne şafak öncesi varmışlardı. Hüseyin beklememiş, yanına ekmek peynir alıp Deşt ormanlarına doğru yola çıkmıştı. İbrahim Halil ise kendi evinde yatağa girip uyumuştu. Deli Bekir onu evde kıstırdı. Hafif bir dayak sefasından sonra kelepçeyi vurup Karakoçan'a götürdü. Sevincinden şen şakrak türküler söylüyor, kahkahayı basıyordu. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcısı Yaşar Değerli Karakoçan'a geldi derhal. İbrahim Halil'in sorgulamasını bizzat yaptı. Azeroğlu hakkında bir yığın soru sordu. Kaypakkaya'nın bölgede olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. İbrahim Halil bombalamayı kabul etti ama diğer konularda fazla bilgi vermedi. Asıl sorgu Diyarbakır'da yapılacaktı. Yaşar Değerli İbrahim Halil'i yanına alarak askeri bir ciple Diyarbakır'a gitti. Deşt ormanlarına öğle vakti geldi Hüseyin. Macerasını İbo'ya, Ali Haydar'a ve Azeroğlu'na ayrıntılarıyla anlattı. Karakoçan eylemi başarıyla sonuçlanmıştı. Yakalanma yoktu. Kömdekiler de dışarı çıktı. Hep beraber odun topladılar. Ekmek almaları için iki kişiyi Deşt köyüne gönderdiler. İbo ile Azeroğlu karda güreş tuttular. İbo Azeroğlu'nu güç bela tuşa getirdi. Azeroğlu, direnseydin beni yenemezdin dedi. İbo güldü. İyi direndin dedi. Beni yenebilmen için birkaç dağ keçisi yemen ve tecrübeni geliştirmen gerekiyor. Güreşte Çorum Fendi uyguluyorsun. Ben hiç fend bilmiyorum. Uyguladığım Çorum Fendileri Vezir-i Azam Hüsrev Paşa çağının küflenmiş feodal fendleridir. Beni yenebilmen için modern güreşin fendlerini öğrenmen gerekiyor. Köroğlu taktikleri ile modern gerilla savaşının taktikleri arasındaki muazzam farkı biliyorsun. Köroğlu taktiklerine şükür dedi Ali Haydar. Sen Kiziroğlu Mustafa Bey taktiğini uyguluyorsun. İbo güldü. Yanılıyorsun dedi. Kiziroğlu'nun taktikleri Köroğlu'nunkinden daha kıvrak, daha cevvaldir. Bir hışmınan gelir geçer. Hasmını ortadan biçer. Köroğlu boşuna peh peh dememiş. Deşten gelenler kovulmuşlardı. İki eve uğramış, ters yüz edilmekle kalmamış, üstelik galiz küfürler yemişlerdi. Torbaları bomboştu. Kırmızı Tilki ile Ali Yıldız baskılardan dolayı İstanbul'a kaçmışlardı. Kamer köyde yoktu. Musa Söğüt'ü ise tutuklamışlardı. Köyde durum iyi değildi. Başka evlere niye gitmediniz dedi İbo. Herkes birbirinden korktuğu için onlar da kovabilirlerdi. İbo torbayı aldı. Birisi benimle gelsin dedi. Ali Haydar'la birlikte köye gittiler. Önlerine çıkan ilk eve girdiler. Sert çıkışlar ve tartışmalar oldu. Konuklar gayet yumuşak, kendilerinden emin, güleç, sabırlıydılar. Kovuldukları halde çıkmıyorlardı. Derken oturma faslı başladı. Tartışma normal sohbete dönüştü. Ev sahipleri gelenlere ısındılar. Reis ilk kez güldü. Ömründe böylesine efendi, bilgin, güleç, ipek ruhlu insanlarla karşılaşmamış gibiydi. Kaba davranışlardan dolayı özür diledi. Ocağa demlik indirtti. Sofra açıldı. İki saatlik sohbetten sonra konukların torbası ekmek, çökelek, yağ ve şekerle dolduruldu. Uğurlama sırasında ev reisi konuklarını yanaklarından öptü. Bir kez daha kusurlarının affını istedi. Geceleri gelebileceklerini belirtti. Bütün mesele halka nasıl bir yöntemle yaklaşmamız meselesidir dedi İbo. Kömdekiler dört gözle bekliyorlardı erzakçıları. Vallahi getirmişler. Oo, torba bayağı dolmuş. Ben size demedim mi bunlar getirir diye? İsteseniz hepiniz getirirsiniz arkadaşlar dedi İbo. Doğru bir yöntemle yaklaşın. Sabredin, engin olun yeter ki. Getirmek marifet değil. Marifet halkın bilincinde ve gönlünde parlak yankılar, izlenimler, imajlar uyandırabilmektir. Kitlelerin bilincine dayanan hiçbir hareket aç kalmaz. Yazın bilinç üretseydik, kışın aç kalmazdık. Kışın bilinç üretmezsek yazın bile kesin aç kalırız. Torba açıldı, ekmekle çökelek herkese eşit bir şekilde paylaştırıldı. İbo ile Ali Haydar evde yemişlerdi. Yemekten sonra çay koyup yeniden toplandılar. Tartışma sonucunda çoğunluk kömden hemen ayrılıp Haydaran dağlarına geçmeye karar verdi. Dağlık bölgedeki Vartinik mezrasına yerleşip bir müddet burada kalacaklar, köylere buradan dağılacaklardı. Murat İstanbul'dan gelen Yılmaz'ı almak için gruptan ayrılacak, Vartinik'e daha sonra gelecekti. O gece İstanbul kadrolarından Davut Kurun da gelip gruba katıldı. Kömde 8 kişi olmuşlardı. Karanlığın çökmesiyle grup Haydaran'a hareket etti. Kılavuzluğu kamer yapıyordu. Murat gruptan ayrılmıştı. Yavaş yavaş uçuruma indiler. Karlara bata çıka Hakiz köyüne doğru tırmandılar. Her birinin sırtında bir torba vardı. En arkada Davut yürüyordu. Grubun ağır tankı o idi. Köyün kenarında soluk soluğa konakladılar. İki kişi ekmek ya da un almak için köye gitti. Grup yavaş yavaş hareket etti. Biraz daha tırmanarak araba yoluna çıktı. Yol dağın göğsünde kıvrılarak uçurumu izliyor. Çok ileride Tunceli, Erzincan karayoluna çıkıyordu. Karları derinlemesine yararak ilerleyen bu yolda yürümek tehlikeliydi. Jandarma müfrezesiyle karşılaşma durumunda kurtuluş yoktu. Erzakçılar koşa koşa gruba yetiştiler. İki eve uğramış, unla yağ almışlardı. Karın ayak altında ezilirken çıkardığı gıcırtı, koyaklarda mırıldanan rüzgarın titrettiği çalı çıtırtılarına karışıyordu. İbo'nun lastikleri ayağına bol geldiği için zaman zaman kar giriyordu. Kalın çuhadan gri bir pantolon giymişti. Paltosu kısa ve cepleri delikti. Altında kalın bir ceketle ince bir kazak vardı. Ceketinin sağ cebinde kalın not defteri, sol cebinde ise Emine'nin İbo için özenerek dokuduğu bir çift nakışlı beyaz yün patik vardı. Kulaklarını atkıyla sarmış, üzerine kasketini geçirmişti zorlayarak. Sakalı ve bıyığı teni gibi kavun içi olduğu için uzaktan pek belli etmiyordu. Kaş, bıyık ve sakal ayazın etkisiyle kırılanmaya başlamıştı. Kılavuz kamerin sadece ayakları sağlamdı. Kalın giyinmemişti. Ayaza yenilen her şeye yenilir ilkesiyle hareket ediyordu. Battaniyeleri Süleyman Yeşil taşıyordu. Katır soyundan gelen insanlardandı. Yükle yükleyebildiğin kadar. Azeroğlu Barbunya'yı, Hüseyin ise unu taşıyordu. Kapkacak, kitaplar, çay, şeker torbası İbo'daydı. Ali Haydar kırmayı, dürbünü, bombaları, fişekleri, barut ve gülle gibi malzemeleri, dinamitleri, fünyeleri taşıyordu. Yedek elbiselerle yağ Davut'taydı. Kamerde hiçbir şey yoktu. Zaman zaman yorulanlarınkini devralıyordu. Erzincan yoluna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Buraya yakın bir karakol var. Sessiz ve dikkatli yürüyeceğiz. Ana yolu üçer üçer karşıya geçeceğiz. Bir sigara molası ver. Burada olmaz, karşıya geçeceğiz. Dağı aşacağız sonra. Ana yola yaklaştılar. Göz gözü görmüyordu. 12'yi geçiyordu saat. Üçer üçer gayet usul adımlarla yolu geçtiler. Haydaran'a ayak basmışlardı. Yürüyüşün en çetin bölümü başlamıştı. Dağı Roşnik köyü yönünde tırmanmaya başladılar. İbo'nun ayağı kaydı, aşağıya doğru yuvarlandı. Kara gömüldü. Kamer İbo'yu kardan çıkardı. Kaybolan lastiğini buldu, torbasını sırtladı. Keçi yolu yok mu Kamer? Kışın keçi yolu olur mu? Yürüyün işte dedi Kamer. Yolu şaşırmadın inşallah. Ben sizi en kısa yoldan götürüyorum. En kısa yol diye bize uçurumları geçirtecek dedi Azeroğlu. Siyasetin uçurumlarını geçmeyi göze alan Dersim'in uçurumlarını kolay geçer. Kılavuza itiraz yok diye kesip attı Kamer. Ali Haydar gülüyordu. Yaşa Kamer, yaşa modern Çapayev. Davut'un ayağı kaydı, küt diye sırt üstü düştü. Kuyruk sokumu buza çarpmıştı. Of puf etti, gözleri yaşardı. Süleyman Yeşil gülüyordu. Vukuat var arkadaşlar, dağ Davut'a çarptı. Millet gülüyordu. Ciddiyetini koruyan tek insan Kamer'di. Düşmeyi göze almayan iyi yürüyemez. Düşme sırası sende Kamer. Ben düşmem, boşuna beklemeyin. Zamanında çok düştüm çünkü. Büyük lokma ye, büyük konuşma dedi Ali Haydar. Büyük lokma yiyor, büyük konuşuyorum. Düşmem dedim mi düşmem. Tırmanış bitti. Roşnik köyüne doğru inişe geçtiler. İnişte sırt üstü düşüşler çoğaldı. Kamer'le Süleyman Yeşil'in dışında herkes düştü. Köyün kenarından geçerek tepeye, Mirik mezrası yönünde tırmandılar. Önlerinde çok büyük bir uçurum vardı. Zirveler ağarmış, sabah aydınlığı uç vermişti. Kamer grubu yaprak indirmek için dağlara çıkan köylülerin ayak izlerine soktu. Aşağı yuvarlanmamak için el ele kenetlenmişlerdi. Kamer en önde, elleri cebinde, düz yolda yürür gibi iniyordu uçurumu. Grubun yavaşlığına canı sıkılıyordu. Uçurum dibinde tek bir ev vardı. Eve varmadan indiler dibe. Gaya kuyusuna inmiş gibiydiler. Duvarımsı diş diş kayalarla yükselen dağların haşmeti İbo'yu büyülemişti. 10 dakika sigara molası veriyoruz dedi Kamer. Uçurumun dibindeki küçük çay, maviş buz dalgaları ve don yosunla örtülmüştü. Kar tepeciklerinden fışkıran kuru dallarda tek tük dağ serçeleri vardı. Yukarıda göğe yakın yüceliklerde kayalardan yeşil kış dalları sarkmıştı. Eski kartal yuvalarından sızan ya da düşen gübreler kayaları şahrem şahrem ağartmış, renklendirmişti. Gövdeleri yılan derisini andıran vahşi kuş yemez çalılarından erken tomurcuklar düşmüştü buzların üzerine. Dağların külahlarında çiğdem renkli şeffaf sabah sisi geziniyordu. Şaşırtıcı bir sessizlik vardı. Kuyu dibinde konaklamak tehlikelidir dedi Kamer. Hüseyin ağzına bir parça buz attı. Kazan dibi olsa da yesek dedi. Fıstıklı baklava iyi gider. Bırakın hayalleri de şu buzu kırın su içelim, yanıyoruz dedi Davut. Sırt üstü düşe düşe vücudunda su kalmadı. Davut dağların depremi. Sanki siz benden az düştünüz diyerek ayağıyla buza vurdu. Buzlu botuyla Kamer kırdı. Su pırıl pırıl yayıldı kenara. Sırasıyla eğilip içtiler. Azeroğlu naylon matarasını doldurdu, lıkır lıkır dikti kafaya. Yürüyüş yeniden başladı. Kamer Mirik mezrasına uğramadan grubu Barıkbaşı mezrası yönünde tırmanışa geçirdi. Vay babo, düşüp gebereceğiz. Dik tırmandırtma Kamer, yılan eğrisi çizdir, kıçımızdan ter atıyor. Kayalara girme, şöyle yan vur diye uyardı Azeroğlu. Barıkbaşı mezrası dağın tepesinde birkaç evden ibaretti. Kartal yuvasını andırıyordu. Mezranın yanından geçip çıplak ormana daldılar. Bazı yerlerde kar bir metreyi buluyordu. Ormanın kıyısına vardıklarında Vartinik kömünü gördüler. Uçurumun kenarında bir ev ve ona bitişik bir davar ağılından ibaretti. Kömün bir yanı dağa gömülmüştü. Evin önü yarım metre yüksekliğindeki taş duvarla çevrilmişti. Pencereler uçurumun karşısındaki yüksek dağ silsilelerine bakıyordu. Torbaları bir köşeye indirdiler. Ev bir kapıyla ağıla açılıyordu. Ağılda kuru odunlar vardı. Zirvelerden inen sis sabah ayazını dayanılmaz hale getirmişti. Evde ocak yeri yoktu. Tavanı bir yerden deldiler, ateşi tam deliğin hizasında yaktılar. İçeri yayılan dumanın bir kısmı pencereden ve kapıdan çıkıyordu. Battaniyeleri ocağı kuşatacak şekilde serdiler. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını alevlere dayadılar. Ayağını sıcak tut, başını serin. Uykulara dalsın, ela gözlerin, dedi Hüseyin. İşin gücün uyku, başın rüya, gövden uyku tulumu. Her uyku her insana yeniden doğuş sevkini tattırır. Her uykudan uyanış de, uyku deme dedi Azeroğlu. Doğru diye onayladı Hüseyin. Her şirin uykudan uyanış yepyeni bir hayatın başlangıcı gibidir. Uyku hayata tazelik, zindelik doğuran eşsiz bir anadır. O zaman gelin taze ve zinde bir hayata başlamak için uyuyalım arkadaşlar, diye güldü Ali Haydar. Önce bir Halil İbrahim sofrası açalım. Çay demleyelim dedi İbo.